Fıkıh Saati. Hüseyin Kayapınar ve Sami Zorlu'yla Fıkıh Saati başlıyor.
Değerli izleyenler, kıymetli dinleyenler, Erkam TV ve Erkam Radyo ortak yayınıyla gerçekleştirdiğimiz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sağ olun,
tekrar stüdyomuza. Geçtiğimiz iki hafta hocam kurbanı konuştuk. İlk hafta programımızın mahiyetinden bahsettik. Sonra kurbanla alakalı bu manevi havayı nasıl solumamız gerektiğinden ve kimlerin kurban kesebileceğinden bahsettik. Bu haftada biraz daha kurbanla alakalı fıkhi meseleleri size sormak istiyoruz. Hocam ilk sorumuz şöyle. Biz kurban keserken hangi hayvanları kesebiliriz ve bu hayvanların özellikleri neler olmalı?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Efendim şimdi kurban bir ibadettir. Evet. Ve bütün ibadetlerin nasıl ifa edileceğini, ibadetler yapılırken nelere dikkat edileceğini bize Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Dolayısıyla biz kurbanın hükmü nedir? Kimler kurban keser? Neler kurban olarak kesilebilir? Bunu Resulullah'tan öğreniyoruz.
Evet.
Ve geçtiğimiz haftaki programda kimler kurban keser üzerinde durmuştuk.
Evet.
Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Kurbanın hükmü nedir? Hanefi mezhebinde belli şartları, ki o şartları geçen hafta anlattık, taşıyan kişinin kurban kesmesi vaciptir.
Evet.
Vaciptir ki bu İmam-ı Azam Hazretleri'nin görüşüdür. Diğer mezheplerde sünnettir. Ama diğer mezheplerde vacip terimi, kavramı pek kullanılmaz. Bizim vacip dediklerimize diğer mezheplerde genelde sünnet-i müekked ederler. Sadece Haç'ta Mina ile ilgili olarak Şafii mezhebinde vacip tabiri kullanılır. Ha, şimdi dolayısıyla bu vacip de biliyorsunuz farza yakın bir yükümlülüktür.
Evet.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir kimse güç yetirir de kurban kesmezse bizim musallamızdan uzak dursun buyurmuş. Evet. Musallamıza yaklaşmasın buyurmuş. Bu ki ve kendisi sürekli kurban kesmiş. Bize bu gösteriyor ki kurban kesmek önemli bir ibadettir. Onu ihmal etmemek lazım. Peki hangi hayvanlar kurban edilebilir? Bir, davar cinsi. Yani koyun ve keçi. İki, sığır cinsi. Yani ister erkek olsun ister dişi. Sığır dediğimiz zaman inek ve işte dana. Bir de deve. Bunlar kurban edilebilir. Koyun ve keçi sadece bir kişi adına kurban olur. Sığır ve deve ise bir kişiden yedi kişiye kadar kişi için kurban olabilir. Ha, bir hayvanın kurban edilebilmesi için belirli bir yaş var. Bu yaş normalde koyun ve keçide bir yaştır. Yani bir yaşını doldurmuş olması lazım. Ama Peygamber Efendimizin özel izni ile, özel bir istisnai bir izin olarak koyun yavrusu 6-7-8 aylık olmuş ise, yani 6 aylıktan yukarıya geçmiş ise ve annesi gibi yetişkin ise o kurban kesilebilir. Ama onun dışındaki hayvanlar, eğer o keçiler mesela bir yaşını doldurmamışsa kurban edilemez. Sığır cinsi 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Deve cinsi de 5 yaşını doldurmuş olması lazım. Bizim ülkemizde pek fazla deve kesimi adet değil.
Evet.
Daha çok koyun, keçi ve sığır kesilir. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimizin, kurban kesecek olan kişilerin kurbanlık alırken bu yaş konusunu dikkat etmeleri lazım. Çünkü eğer bu yaşlardan daha düşük ise, mesela o yaşı doldurmamışsa, o zaman o kurban olmaz.
Evet.
Ha, bu yaş açısından. Bir de bu hayvanın insanlar tarafından yadırganacak, onun değerini düşürecek türden kusurlu, ayıplı olmaması lazım.
Mesela hocam?
Mesela Boynuzunun kırık olmaması lazım. Kulağının kesik olmaması lazım. Kuyruğunun kesik olmaması lazım. Gözlerinin ikisi birden kör gidecek olmaması. Veya kesilecek yere yürüyemeyecek kadar, gidemeyecek kadar topal veya hasta olmaması lazım. Dişlerinin yarıdan çoğu dökülmüş olmaması lazım. Yani kurban kesilecek olan hayvan sağlam olmalı. Elden geldiğince de kusursuz olmalı. Ama ufak tefek kusurlar zarar vermez. Mesela işte boynuzunun yarısından az bir şey kesik veya kulağının dibinden az bir şey, ucundan az bir şey kesik. Ve bunlar zarar vermez ama yarıdan fazlası bu söylediğim şeylerin kesik olursa o kurban olmaya manidir.
Hocam peki kurban kesmekte yükümlü olan bir ailede karı koca ayrı ayrı kurban kesmeli mi? Yoksa sadece aile büyüğünün veya aile reisinin kurban kesmesi o ailedeki bütün fertlerin yükümlülüğünü ortadan kaldırır mı?
Şimdi genelde bir şöyle diyoruz. İslam'da mal ayrımı vardır. Yani karı kocanın her birinin ayrı malları olabilir. Mesela diyelim ki hanım çalışıyordur. Kazancını ayrı biriktiriyordur, kocasına vermiyordur. Veya hanıma babasından miras kalmıştır yüklü miktarda. O tasarruf kendisine aittir. Bir böyle aileler var. Yani kocanın ayrı malı olduğu, hanımın ayrı malı olan aileler vardır. İki, bütün aile efradı çalışır, kazanır, getirir, babaya verir. Ve baba onun şeyidir, mutasarrıfı. O parayı, o malı baba tasarruf eder. Bir de böyle aileler vardır. Eğer birinci türden ise, yani karı koca ayrı ayrı çalışıyor veya hanım çalışmasa bile babadan anadan kalma mirası var ve o miras da kurban kesmeyi gerektirecek kadarsa, o zaman ve kocanın da ayrıca malı varsa hem koca kurban kesecektir hem anne, hanım kurban kesecektir. Ama öyle değil de hanımın veya diğer çocukların kazançları hepsi babada toplanıyor ve ihtiyaçlar baba tarafından karşılanıyor. Baba o parayı sarf ediyor. Öteki bu benim param demiyorsa o zaman o babanın o kestiği kurban yeterlidir. Ayrıca ikinci bir kurban kesmeye gerek yoktur.
Bir diğer husus da hocam, yolcunun kurban kesmesi meselesi. Bir yolcu kurban kesmeli mi hocam? Kurban kesmesi
şimdi,
gerekir mi?
Şimdi yolcuya biz misafir diyoruz biliyorsunuz. O kimdir? İşte memleketinden 90 kilometre veya daha uzak bir yere giden kişiye biz ve orada da 15 günden az kalacaksa misafir diyoruz. Dinimiz bu misafirle ilgili bazı kolaylıklar, ruhsatlar tanımış. Nedir onlar? Cuma namazı kılmak zorunda değiller. Farzları iki rekat kılarlar. Öğle ikindi ve yatsının farzlarını iki rekat kılarlar. Oruç tutmayabilirler ama tutabilirler de. Kurban kesmek mecburiyetinde değiller.
Evet.
Ya, o yolculuk süresi devam ettikçe ama yoldan ikinci bayram gün gelmiş. Üçüncü bayram gün gelmiş. Ya, o kesecektir. Ama bayram günlerin tamamını seferde geçirmiş ise bu kişi kurban kesmek zorunda değildir. Ama zamanımızda ve bunun gerekçesi de şu. Çünkü başka bir gurbette olan kişinin o bulunduğu yerde hayvan bulması, kesmesi, kestirmesi, etini değerlendirmesi zordur. Bunun gerekçesi biraz buna dayanıyor. Ama günümüzde vekalet usulü o kadar yaygın ki. Yani insan bir telefonuyla dünyanın istediği yerde kurban kestiriyor. Veya memleketinde kestirebiliyor vekalet vererek. Ha bu yöne gidebilir. Ve ben bunu tavsiye ederim.
Evet.
Ama bunu yapmıyorsa eğer kişi, yani vekalet vererek kurban kestirme imkanı olduğu halde kestirmiyorsa bu yolcu, misafir, o da kurban ibadetini terk etmiş sayılmaz.
O zaman buradan hemen şu soruyu da ben size arz edeyim. Vekalet yoluyla kurban kesilir mi diye bir soru soracaktık ama kesilir.
Kesilir ancak burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Çünkü bazen duyuyoruz, kulağımıza geliyor. Vekalet yoluyla kurban kesmesi için birilerine veya bir kuruma para veriliyor. Ama o kurum o parayı kurban kesmeden başka amaçlarında harcıyor.
Evet.
Bu olamaz. Yani dolayısıyla vekalet yoluyla kurban kestirecek olan kişiler kime vekalet verdiklerini, vekalet verdikleri kişilerin gerçekten o kurbanı kesip kesmediğini araştırması ve ona göre vekalet vermesi gerekir. Nasıl ki biz namaz kılarken kıbleyi araştırıyorsak, hı hı, aynı şekilde zekat verirken kime zekat verdiğimiz, zekat verdiğimiz adamın zekat almaya müstahak olup olmadığını araştırmamız lazım. Kurban vekaleti verirken vekalet verdiğimiz kişi gerçekten veya kurum benim kurbanımı kesiyor mu? Bunda dikkatli davranıyor mu? Bunu araştırması ve ona göre vekalet vermesi lazım.
Peki hocam, az önce yolculuk mevzunda bahsettiniz. Yani Ramazan, Kurban Bayramı'nın ikinci günü veya üçüncü günü geldiğinde kesebilir diye. Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter hocam?
Şimdi bu köyler ve şehirler ayrılmış eskiden. Hı hı. Niye ayrılmış? Köylerde bayram namazı kılınmazmış.
Evet.
Ve denilmiş ki köylerde işte şeyden sonra sabahtan itibaren kurban kesilir. Ama şehirlerde yani daha doğrusu şimdi şöyle diyelim, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra kesmeye başlanır. Hı hı. Bayram namazı kılınmadan kesilmez. Ve bu ne zamana kadar devam eder? Üçüncü bayram günün sona kadar devam eder.
Evet.
Ama Şafii mezhebinde bu dördüncü bayram güne kadar devam eder. Hanefi de üç gün, hı hı, Şafii de dört gündür.
Evet. Hocam peki kurbanı aldık, eve getirdik veya bir kurban kesilecek bir mekanda kesiyoruz. Bu kurbanı o mekana nasıl getireceğiz? Kurbanlık hayvanı nasıl keseceğiz? Keserken hangi duaları okuyacağız? O hayvanı nasıl yatıracağız? Böyle kısaca bir İslami usullere göre bir kurban kesim usulünü tarif eder misiniz hocam?
Şimdi bir defa Kur'an-ı Kerim'de bir emir var. Öldürdüğünüz zaman öldürmeyi güzel yapın. Hı hı. Yani öldürmeyi güzel yapın, yani eziyet vermeden öldür. Şimdi hayvan kurban kesildiği zaman öldürülüyor. Dolayısıyla gerek kesilecek yere getirilirken, gerek keserken o hayvana eziyet edilmemelidir.
Evet.
Hatta bu konuda o kadar hassas davranılmış ki Peygamber Efendimiz kurbanlığını yatırıp da bıçağını bileyen birisini görmüş. Ve ona demiş ki, ya daha önce bileseydin ya bıçağını, bu hayvanı iki defa mı öldürüyorsun? Yani bu kadar hassas davranılmış. Dolayısıyla bir Müslüman kurbanını keserken ona eziyet etmemeli. Elinden geldiğince ona yumuşak davranmalı. Ona acı çektirmemelidir. Ha, keserken bir defa ister kurban olsun, İster başka bir hayvan kesimi olsun, besmele ile çekilir.
Hükmü nedir hocam besmelenin?
Farzdır. Ancak Hanefi mezhebinde unutularak eğer geçirilirse, besmele çekilmezse bunun eti yenir. Ama hayvanı kesen kişi aklına geldiği halde besmele çekmeden terk ederek keserse Hanefi mezhebine göre o hayvanın eti yenmez. Ama genelde hayvan kesilirken Bismillahirrahmanirrahim denmez de Bismillahirrahmanirrahim denilir. Keserken duası vardır bunun. Bir, inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemine vahde. La şerike le.
Evet.
Yani benim namazım da ibadetim de hepsi sadece tek olan Allah'a aittir anlamında. Hı hı. Bir başka ayet yine inni vecrehtu veciye lillezi diye başlayan, ben yönümü bu yeri ve göğü yaratan Allah'a yönelttim anlamında ayet. O da okunabilir. Eğer bunları biliyorsa okur kesen kişi. Hı hı. Bilmiyorsa Bismillahi Allahu Ekber diyerek tabi adab olarak kıbleye döndürülür. Hı hı. Ve boğazdan kesilir. O hayvanın etinin yenmesi için mutlaka boğaz tarafından kesilmesi lazım. Ve bu boğaz tarafından kesilirken de yemek borusu, nefes borusu ve iki atar damardan en az birinin kesilmesi lazım. Ve bir de şuna dikkat etmeli kasaplar. Bu omurilik dediğimiz o kemiğin içerisindeki beyaz ilik, hayvan ölmeden o kesilmemeli. Hayvan ölmeden o kesilirse o mekruh oluyor. Niye? Bu hayvanın çırpınmasını da önlüyor. Halbuki hayvan çırpınacak, içindeki kan çıkacak.
Evet. Hocam bazen duyuyoruz, çok zorluk çıkartan hayvanlara narkoz veya elektrikle uyuşturarak yatırıyorlar. Bunun hükmü nedir, durumu nedir?
Şimdi bir defa bir hayvanın etinin yenmesi için o hayvanın ölümünün boğazdan kesilme yoluyla olması lazım. Eğer av değilse bu. Ki buna biz fıkıhta bir ihtiyari kesim ve bir de ızdırari kesim diyoruz. Otuna girmeyelim ona. İhtiyari kesimdir hayvanı boğazından kesmek. Ki kurban da budur. Bu şekilde kesin. Ölüm sebebinin boğazdan kesme olması lazım. Ha, daha önce uyutulmuş, bayıltılmış ama ölmemiş hayvan. Ölmemiş. Boğazdan kesilmiş. Bunu eti yenir. Ama eğer boğazdan kesilmeden önce eğer o hayvan ölürse o takdirde sonradan kesilmiş bile olsa onun eti yenmez. Hı hı.
Ama hocam baygın olduğu için risk de var. Ölüp ölmediğini tam bilmiyoruz. Yani
şimdi burada biz kuralı söyleriz. Hı hı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de işte yukarıdan yuvarlanıp düşen, bir sarptan yuvarlanan veya tokuşan veya boğulan hayvanlarla ilgili olarak onların eti yenmez. Ancak boğazından kesilirse müstesna ifadesi kullanılıyor.
Evet.
Buna istinaden biz diyoruz ki eğer bu hayvanın ölümü bıçaktan ise o takdirde onun eti yenir. Ha, bazı alimler var. Yani şayet bu narkoz verildikten sonra veya cerrem verildikten sonra eğer boğazdan kesilmez ise bu hayvan kendisi ölecek idiyse o zaman onun eti yenmez diyenler var. Ama çoğunluk İslam uleması ki Din İşleri Yüksek Kurulu'nun da görüşü bu istikamette. Bu hayvan bayıltılmış da olsa efendim ölümü bıçaktan dolayı olduğu takdirde eti yenir.
Allah razı
ve kurban olsun. Olarak da geçerlidir.
Hocam peki kurbanı kestik. Kurbanı kestikten sonra namaz kılmamız gerekir mi?
Hayır. Bir defa kurban namazı diye bir namaz yok. Hı-hı. Ve gerekli görerek kurban namazı kılmak bid'at sayılır. Ama kurban kesmiş, Cenab-ı Hak insana bir nimet bahşetmiş. O nimete şükür olarak iki rekat namaz kılıyor, kılsın. Ama bunu gerekli bir ibadet olarak. Benim mutlaka kılmam gerekir. Ve kurban namazı var diye bir namaz diye kılmak doğru değil.
Eyvallah.
Çünkü dinde olmayan, Peygamber Efendimiz'in uygulamadığı bir şeyi dine koymak bid'attır. Bid'at de yasaktır.
Evet. Hocam peki kurbanı kestik. Kestikten sonra nasıl değerlendireceğiz? Taksimini nasıl yapacağız?
Şimdi burada önce şunu söyleyeyim. Eğer ortak bir kurban kesilmişse büyükbaş hayvan. Ortaklar bu hayvanın etini tartarak bölüşmeliler.
Evet.
Tartarak. Bu önemli. Niye önemli? Çünkü taksim, bölüşme bir açıdan satıştır. Yani bir mal ikimiz ortak olsak bölüştüğümüz zaman ben ne yapıyorum? Sendeki paydaki kendi hissemi sana satıyorum. Buna karşılık bendeki paydaki senin hisseyi sana alıyorum. Yani aynı cins malı değişiyoruz. Ve aynı cins malların değişiminde peşin ve eşit olma şartı var. Aksi halde faiz olur. Peygamber Efendimiz'in hadisi var.
Evet.
Şimdi bu etin taksiminde de insanlar ne yapıyor? Ortaklar. Diğerlerinin eline geçen etteki kendi payını onlara satıyor. Ve onların kendi elindeki etteki paylarını da satın alıyor. Dolayısıyla aldığı ile verdiğinin eşit olması lazım. Ve bu eşitlik de ette ancak tartıyla anlaşılır.
Anlaşılır.
Dolayısıyla tartarak bölüşmeler lazım. İmkan yok. Tartı yok diyelim. Hı hı. Kantar yok. Ne yapacak bu insanlar? O zaman şöyle yapılır. Etler diyelim ki göz kararı denklenir, bölüştürülür.
Hı hı.
Ve sakatat dediğimiz ciğerdi, dalaktı, böbrekti, kelleydi, paçaydı. Onlardan her biri üzerine ayrı ayrı parçalar konulur. Ve bu konulan ayrı parçalar bu bölüşümü yasak olmaktan çıkarır ve caiz hale getirir. Bölüşme bu şekilde olacak. Hı hı. Tabii bir de şu var. Bu eti ne yapacağız? Eti fakire fukaraya dağıtırız, kendimiz yeriz. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye de bir sene kesilen kurbanların etlerini kavurma yapmamalarını, fakirlere yedirmelerini emretmiş.
Evet.
Ertesi sene demiş ki artık bu kestiğiniz hayvanların etlerini yiyebilirsiniz, fakirlere verebilirsiniz, kendiniz kavurarak saklayabilirsiniz. Niye? Birinci senede kıtlık varmış, ihtiyaç varmış, hı hı. Medine'ye gelen yoksullar varmış. Onlara ikram edilmesi gerekiyormuş. İkinci sene bu engel ortadan kalkmış ve Peygamber Efendimiz bunlardan istediğinizi yaparsınız demiş. Biz usulen ne yapıyoruz? Kurban etimizi üçe bölüyoruz. Üçte birini fakire fukaraya dağıtıyoruz. Üçte birini efendim şey yapıyoruz, kendimiz evde kavurarak veya işte pişirerek yiyoruz. Hı hı. Üçte birini de gelen misafirlere ikram ediyoruz. Ama şimdi misafir yok artık.
Evet.
Yani zaten zamanımızda, günümüzde bu korona dolayısıyla artık bayram gezme yok. Hı hı. Daha önceleri bile büyük şehirlerde apartman hayatına geçildikten sonra insanların çoluk çocuğu alarak büyüklerini ziyaret ettiği, komşularını, onların ikramlarını aldığı bir ortamı maalesef kaybettik.
Evet, maalesef.
Yani bayramlar tatiller haline dönüştü. Hı hı. Vatandaş deniz sahiline giderek, yaylaya giderek bayram tatilini orada geçirdi. Birilerine de işte vekalet vererek kurbanını kestirdi, iş bitti. Maalesef bu bizim önemli bir, yeni dilde ritüel diyorlar. Yani bir uygulama, örfümüzü maalesef bir geçersiz veya zayıflattı, uygulanmaz hale getirdi. Ama biz en azından şuna dikkat etmeliyiz. İhtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince kurban etlerimizi dağıtmalıyız.
Hocam peki kurbanı kesen kasaba ücret vermek caiz mi? Veya bazı uygulamalarda kasap ücret almak yerine onun derisini talep ediyor. Bunu vermek caiz mi?
Şimdi bir defa ücret verilebilir. Yani kasap sonuç itibariyle bir emek veriyor. Ve bu emeğinin karşılığını almak hakkı. Alabilir. Ve ücret verilebilir. Ama hayvanın, kurbanlık hayvanın tamamı Allah'a adanmıştır. Dolayısıyla onun hiçbir parçasından, hatta sütü dahil hiçbir parçasından insan kendisi için istifade edemez. Kasaba ücret vermek insanın kendi görevidir. Dolayısıyla o hayvanın derisini, kellesini, paçasını, bağırsağını kasap ücreti olarak vermesi caiz değildir. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye bunu demiş. Yani demiş ki bu kestiğin hayvanların çullarını, ki develerin üzerinde çullar var onu, yularlarını, derilerini kasap ücreti olarak verme demiş.
Hocam bir de kurban mevsimine girdiğimizde, kurban bayramına girdiğimizde teşrik tekbirleri var. Bu tekbirleri sizden istirham etsek hükmü nedir? Ne zaman başlar, ne zaman biter? Namazlardan sonra bu tekbirleri söylüyoruz.
Şimdi Arefe günü sabah namazında başlar tekbir. Farzından itibaren. Hı hı. Ve dördüncü bayram gün ikindi namazına kadar o dahil. Farz namazlardan sonra getirilir. Bu vaciptir. Ve teşrik tekbiri nedir? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hı hı. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd.
Hikmeti nedir hocam?
Şimdi bu bir defa peygamberimizin sünneti gelmiş, vacip. Ve demin de bahsetmiştik veya geçen programdan bahsetmiştik.
Evet. Hı hı.
Cebrail aleyhisselamın Hazreti İbrahim'e koçu getirirken, tekbir getirerek onun hatırasını yaptı. Şimdi bu teşrik tekbirleriyle ilgili bazı detaylarda görüş ayrılıkları var. İmam-ı Azam'la sahibeyn dediğimiz İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed arasında görüş ayrılıkları var. Ama ben o detaya girmeyeyim. Ben uygulamayı esas alarak cevap vermiş olayım.
Buyurun hocam.
Ki uygulama daha çok Ebu Yusuf ve Muhammed'in görüşüne göredir zamanımızda. Ve o da Arefe günü sabah namazının farzından itibaren dördüncü bayram günü ikindi namazının farzına kadar farz namazlardan sonra tekbir getirilir. Kişi, bunlara göre kişi, ister köyde olsun ister şehirde. İster erkek olsun, ister kadın. Namazını ister tek başına kılsın, ister cemaatle. Bu tekbiri getirecektir. Tabii İmam-ı Azam'ın farklı görüşleri var. Tabii erkekler sesli getirir genelde. Şart olmamakla beraber kadın sessiz getirir. Bu bir. İki, şu soru sorulur. Efendim ben namazdan sonra tekbir getirmeyi unutmuşum. Ne yapacağım? Eğer selamı verdikten sonra namaza aykırı bir davranışım olmadan hatırlamışsam tekbiri getiririm. Ama namazı kılmışım, seccadeyi katlamışım, dışarı çıkmışım, aklıma gelmiş. Ben tekbiri getirmemiştim, artık getirmesine gerek. Bu bir. Peki efendim ben bu günlerde, yani teşrik tekbiri getirilen günlerde namazın birisini kaçırdım. Peki o namazı kaza ederken de teşrik tekbiri getirecek miyim? Eğer ben aynı günlerde Yani aynı gün derken tekbir getirdiğimiz günlerde,
o
yani
zaman
bayram günlerinde o namazı kaza etmiş isen teşrik tekbirini alırım. Ama o günler geçtikten sonra eğer kaza ediyorsam teşrik tekbirini getirmem.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Bir şey değil.
Allah razı olsun. Amin. Kurbanla size alakalı birçok hususu bizimle paylaştınız, bizi bilgilendirdiniz. Şimdiden Kurban Bayramınızı en kalbi duygularla tebrik ederiz. Hem sizin hem dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin bayramını tebrik ederiz efendim.
Ben de bütün dinleyenlerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Ve Cenab-ı Hakk'ın daha huzurlu, daha güzel, daha barış içerisinde Müslümanların rahat olduğu yeni bayramlar nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim.
Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam TV ve Erkam Radyo'da gerçekleştirmiş olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte sizden gelen soruları hocamızla birlikte cevaplandırmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.
Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar ve Sami Zorlu'yla Fıkıh Saati sona erdi.